Haluk Bey merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Not Defteri'nin 84. bölümünde beraberiz. Nasılsınız?
Vallahi iyiyiz sayılır.
Haluk Bey, isterseniz geçen hafta bıraktığımız yerden devam edelim. Geçen hafta enflasyon raporu açıklanmıştı. Biz de sizinle sıcağı sıcağına konuşmuştuk enflasyon raporundaki hem tahminleri hem toplantı sonrasında Merkez Bankası yöneticilerinin yaptığı açıklamaları, verdikleri yanıtları. O toplantıdan ne çıkarım olduğuna baktığımızda iki farklı görüş var gibi geldi. Bir taraftan Merkez Bankası yaptığı açıklamalarla, verdiği yanıtlarla esasında faiz indirimini öteledi gibi bir yaklaşım. Diğer taraftan esasında öyle değil. Cevdet Akçay'ın özellikle sizin sorunuza vermiş olduğu yanıtta bir kapı aralık olarak devam ediyor ve Haziran olmasa bile yakın vadede bir faiz indirimi beklenebilir gibi bir görüş vardı. Bir bu var. İkincisi piyasadaki faiz hareketlerine baktığımızda likiditeye bağlı olarak önce 46'lara yaklaştığını sonra tekrar yükseldiğini gördük.
Evet.
Siz hem bu tartışmaları hem piyasalardaki bu faiz hareketini hem de çıkarımları nasıl okuyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin faiz indirim beklentiniz hangi vadede?
Evet, oradaki bahsettiğiniz iki görüşten ikincisi daha yakınım. Öyle diyeyim. Bir de onun bir boyutu daha var. Yani aslında şöyle manşet verirsek gevşeme olacak ama nereden başlayacak belli değil. Yani gevşemenin olacağı belli fakat nereden başlayacağı, hangi kanaldan başlayacağı belli değil diyebiliriz. Yani manşet olarak. Konu şu anda enflasyonla ilgili risklerden bir süredir hep dolarizasyon veya finansal istikrar risklerinin kararlarda daha önemli olduğunu biliyoruz. Her şey ona göre şekilleniyor. Enflasyon olarak baktığımızda o günde dediğim gibi raporda da öyleydi. Yani kendi patikaların içinde giden bir enflasyon var. Nasıl oldu peki bu? Aslında son aylarda patikanın üst sınırında gidiyor ama hani bakıldığında yıllık olarak da kendi patikaların orta noktası veya altında gidiyor gibi gözüküyor. Çünkü Şubat'ta bir yapılan zam geri alınmıştı. Halbuki Merkez Bankası onun öncesinde yukarı revize etmişti. Öyle bir şans da oldu. Dolayısıyla hep içinde kaldı. Hatta orta noktanın altında gider gibi bir görüntü var. Öyle bakarsak her şey zaten mükemmel görünüyor yani senaryo açısından ama aslında o kadar mükemmel değil. Onu dikkate alırsan üst sınırda gittiğini görüyorsun zaten. O yüzden de piyasa tahminleri genelde işte 29'un biraz üzerinde gibi gidiyor. Ama çok büyük fark yok. Yani bunu baktığımızda anketlerde de olsun 30 civarı, 30.4 piyasa katılımcı anketi. Aşağı yukarı kime sorsam bu civarlarda bir şey söylüyor. Yani büyük bir sapma yok. O anlamda enflasyon engel değil zaten hani Merkez Bankası'nın gevşemesi. Ama engel olan ne? Acaba tekrar rezerv birikimimizi etkiler mi? Tekrar satmak zorunda kalır mıyız? Çünkü eli çok güçlü değil. Hep bunu söylüyoruz. O yüzden kararları bu eksende alıyor. Yani o günkü toplantıda da enflasyon anlamında olumsuz bir mesaj verilmedi. Hatta işte biz tahminlerimiz içinde kalacağız diye hani hem Şimşek de bunu söylüyor defalarca hem Merkez Bankası da bunu eminiz falan gibi söyledi. Ya buna inanırsınız inanmazsınız o değil konu ama hani yaklaşım böyle. Hatta Mayıs enflasyonu içinde yani Nisan'a göre hani eğilimde biraz daha iyileşme olacak bile dendi yani öncü göstergelere bakıldığında. Şimdi bütün bunları şeye koyduğumuzda şu sonucun çıkarılması çok doğru gözükmüyor. Yani Merkez Bankası tamam şunu derim ben de diyorum hani Haziran'da indirme ihtimali düşük her şeye rağmen ama onun niye gidip geldiğini o ihtimal niye konuşulduğunu da birazdan daha detaylı anlatacağım. O ihtimal düşük görüyorum ama bu sonra da olmaz Eylül'de kalır denecek bugün itibariyle bir durum yok. Yani oradan öyle bir mesaj verilmedi. Dolayısıyla ilk böyle diyenler çok o tarafta değilim ona yakın değilim o görüşe. İkinci görüşe daha yakınım. İhtimaller hani Haziran'da pas geçip Temmuz'da başlanma ihtimali daha fazla duruyor gibi ben de öyle okudum. Şimdi bu niye biraz Haziran diye çok ağırlık taşımazken biraz arttı diye baktığımızda likitte gelişmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Orada da neden oluyor? Biliyorsunuz önceki dönem döviz satışlarıyla likitte bayağı sıkışmıştı. Hatta likitte senetleri de devreye girince bayağı Merkez Bankası kontrolü eline almıştı. Parayı da zaten haftalıktan vermiyordu. Hep anlatıyorduk. Çok az veriyordu. 49'a dayıyordu. Ama enflasyon raporu günü ne gelene kadar ne olduğunu gördük. Tekrar döviz almaya başladığını gördük. Piyasaya TL girdi. Dolayısıyla döviz aldığım karşılığında TL giriyor. TL fonlama ihtiyacını giderek azalttı. Merkez Bankası aslında aynı gün şöyle bir şey de yaptı ama o bile etkili olmadı. haftalık repoda hep 10 milyar falan veriyordu ya her gün. Onu 1 milyara indirdi. Yani 1 milyar bayağı sıktı aslında. Hı. Tersini gevşemeye gidecek bir kurumun tersini yapması lazım. Daha sık. Ama ona rağmen o gün 46'ya düştüğünü gördük. Yani fonlama mali hiç fonlama ihtiyacı olmadı. Hem de o yüzden o toplantı sonrası o günlük hareket etkiledi bence. Aynı gün olan hareket. İnsanlar hani acaba işte hazır Merkez Bankası işte politika faizinde zaten 46'ya şu andan indik. 19 Haziran'da daha aşağı gelebilir gibi beklentiye girdi. Bu biraz tabii ki yani çok günlük hareketlere bakarak yapılan bir yorum oldu bence. Yani biraz talihsiz oldu. Tabii ki %100 böyle bir şey olmaz diyemeyiz. Yani sonuçta burası Türkiye. Yani burada kararların bir miktar yani kararları kolay bir şekilde almıyor Merkez Bankası. Mutlaka siyasetin de dikkate alarak karar alıyor. Bunu yani gerçekçi olmak gerekirse böyle zaten. Çok herkes de bunu biliyor. Ama sonrasında ne gördük? Merkez Bankası o gün de aslında likitte için yapacaklarını sinyalini de verdi. Dedi ki elimizde araçlar var. Depo alıp ihalelerini kullanabiliriz. Tekrar açabiliriz. Likitte senedi soruldu. Likitte senedi. Onu özellikle döngünün bu aşamasında uygun görmediğinin mesajını da verdi. O da enteresan bilgi. Çünkü yabancının giriş yaptığı yani döviz soktuğu dönemlerde elindeki TL ile bu likitte senetlerinden de alma durumu var. Biz böyle bir şey istemeyiz. Hani daha da burada sıcak para gibi yani yaklaşımla. Dolayısıyla bu dönemde likitte senedi değil, diğer şeyleri hatta düşünürüz gibi bir sinyal de verdi. Arkasından ne gördük? Depo alım ihalelerinin hem günlük hem daha uzun vadede açıldığını gördük. Ve tekrar fonlama yapılmaya başlandı. Fonlama yapılmaya başlanınca fonlama 49'dan yapıldığı için hem fonlama maliyetini hem gecelik repo faizini 49'a dayadı. Dolayısıyla bu beklentileri biraz öldürdü. Böyle mi devam edecek göreceğiz. Ama 19 Haziran'a kadar 49'da götürüyorsa böyle bir şey de gelip de politika faizini indirmesi çok manasız olur. Ama ne yapılabilir? Onu da söyledim hep. Tamam 49'a o dönem için daha sağlam olsun diye öyle götürebilirsiniz ama sürekli döviz alıyorsanız bu da bir eğilimdir. Bu faiz seviyesinin en azından tasarruf dengesi açısından fazlasıyla yeterli olduğunu gösterir. Onu da söyledim ya, ekonomi için faiz seviyesi ayrı, tasarrufların dengesi için ayrı olabiliyor Türkiye'de. Sıkça böyle oluyor çünkü 49'un ekonomiye biraz fazla gelmeye başladığı zaten hani yavaşlamadan veya işte artan şikayetlerden, kredi faizlerinden görülüyor. O yüzden tasarruf dengesi anlamında da fazla kaçtığı anlamına gelir. O zaman ne yaparsınız? Haziran'da ya 49 fazla geliyor, koridoru normalleştirdim dersiniz. Yani 150-150 artı eksi 150 yaparsınız. İşte 46-47,5 üstte olur. Altta 44,5 zaten değiştirmezsiniz. Normalleştim dersiniz. Yani bir nokta yani duruşunuzu nötr almış olursunuz sıkıdan. Nötr almış olursunuz, hazır olursunuz Temmuz'daki indirim için. Yani bu senaryo bana daha mantıklı geliyor. Ha, bunu yapmayabilirsiniz, o da sorun yok. Ama dersiniz ki, ya da şöyle yaparsınız, hiçbir şey değiştirmezsiniz. 49'u tutarsınız ama her günden itibaren daha çok likiditeyi haftalıktan vermeye başlarsınız. Zaten o zaman 46'ya oturtmuş olursunuz. O da daha da kalıcı olur.
O da mesaj.
O da Temmuz'a giderken böyle götürürsünüz. O zaman 46'yı indirme şansı. 46 da yetiyorsa o dönemde. Yani bu daha şey. Şimdi bu taraf böyle. O yüzden bu beklentiler gitti. Geldi. Ama bence bunun yanı sıra bir de şu vardı o sorumla ilgili yine para politikası duruşunun Türkiye'de hani diğer ülkelerden farklı olarak iki ayağı var. Bir faiz bir de makro ihtiyati taraf. Niye makro ihtiyati taraf önemli özellikle? Çünkü bankalara uygulanan kredi sınırları var. Yani bu şu anda hani normal gelişmiş ülkelerde olan bir şey değil. Yani bayağı güçlü bir şey hatta. Bu Merkez Bankası'nın en az faiz kadar önem verdiği, çok sıkı tuttuğu şu ana kadar bir uygulama. Kredi faizleri pahalı ama onun üstüne bir de sınır koyarak daha da zorlaştırıyorsunuz yani arzı düşürüyorsunuz. Burada işte bu da önemli olacak. Burada yapılacak tercih ki bu soru üzerine iki opsiyonumuz var. Ya bir tarafta gevşeyip öbürünü sıkı tutacağız ya da öbür tarafta gevşeyip krediyi sıkı tutacağız gibi bir şey. Buna karar vereceğiz dendi. Dolayısıyla aslında bu hani hiç de gündemimizde faiz indirimi yok ya da gevşeme yok sonucuna varmamızı gerek yok yani buradan. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Şöyle seçenekler de var. Bu ay mesela işte bu toplantı günü veya sonrasında galiba kredi garanti fonuyla ilgili bazı şeyler gördük. Aslında o anlamda biraz destek geldi. Tabii çok sınırlı bunun boyutu. Yeterli olacak bir durum yok. Ama son dönemdeki iş dünyasından gelen sıkıntılarla ilgili bir adım atılmış oldu. Fakat tabii ki çok sınırlı dediğim gibi. Yani kredi sınırlarına etkileyecek bir şey de değil. Faiz sabit kalıp burada da bir şey yapılmazsa o zaman duruş bayağı sıkı olarak korunmuş olacak Haziran için. Yani belki Temmuz'a daha da emin bir şekilde gelecek. Yani bir ay daha bayağı sıkı durmuş olacak. Belki Haziran enflasyonunda bununla ilgili olarak daha iyi sonuç alacak. Bu ihtimal de arttırır. Ya da faiz kararı sabit tutacak ve toplantı sonrası belki kredi sınırlarında yılın başında Şubat ayında yapmıştı galiba. Şubat ayının başında yapmıştı. İlave sıkılaşmaları birazcık gevşetecek. Bazı sektörleri selektif olarak daha rahat kredi alma imkanı verecek. Bu ihtimaller sanki hem bu KGF gelişmesi hem merkezin tekrar faizi 49'a tutmasını dikkate aldığımızda ibre bu yöne kaymış gibi duruyor. Ama yani emin olamayız tabii ki. Bunu takip edeceğiz diye düşünüyorum. Tekrar hani şeye bağlarsak burada yani bir türlü gevşemeye gidileceği belli. Yani bir türlü onun arayışları olduğu belli. En güzeli iki şeyi de kullanıp dengeli gitmek. Faizde agresif değil. Zaman zaman faizde de daha ılımlı gidip kredi sınırlarının yanına koyabilirsiniz. Yani faizde gevşeyerek. Böyle dikkatli gidebilirsiniz. Çünkü şey olmayacaktır. Tamam güzel biraz döviz tekrar almaya başladı Merkez Bankası. Alıyor gibi gözüküyor. Son 3 haftada alımlar var. Onu birazdan konuşuruz ama bundan eskisi kadar yüklü giriş olacağını ne yabancı tarafında ne yerli tarafında böyle yüklü ve kesintisiz olacağını beklemek mevcut ortamda çok gerçekçi durmuyor. Çünkü çok haber akışı var. Arkada siyasi gelişmeler var. O gerilim bitmiş değil. Çok spekülasyonlar var. Hem iktidar partisi içinde var. Başka alacağı şeylerle ilgili. Bence yatırımcı güveni yani o şey öncesi kadar yoğun TL'ye geçişi gerektirecek bir şey olmayacaktır. O yüzden hep dikkatli gitmek zorundasınız. Yani kısacası.
Size döviz girişine soracağım. Evet. Ona geçmeden önce bir de önümüzdeki hafta enflasyon verileri açıklanacak. Oraya dair beklentilerinizi sormak istiyorum.
Tabii. Şimdi şöyle hatırlatalım. Nisan enflasyonu 3 geldi. Mevsimsellikten arınılmışta 2.7 geldi. Bayağı yüksek aslında değerler. Tamam piyasa beklentisinden iyi geldi falan. O tarafı ayrı ama 3 aylık enflasyon olarak yüksek. 2.7 de sonuç ortalaması 2.5 mevsimsellikten arındırılmış. Yani çok hedeflerle uyumlu veya düşük diyeceğimiz değerler değil. O yüzden Mayıs'ta ne olacağı, iyileşmenin ne kadar olacağı önemli. Şöyle diyeyim, şimdi göründüğü kadarıyla piyasa anketleri bugünlerde toparlanıyor. İlk tahmini olarak piyasa katılımcı anketinde Mayıs için ortalama 2.36 konduğunu gördük. Mayıs aylık tahmini. Muhtemelen anketlerde de 2 ile 2.5 arası yani 2-2.4 arası bir şey gelecektir. Beklenti, medyan beklenti. Herhalde bugün yarın yayınlanmış olur. Gelecek haftada zaten enflasyon açıklanacak. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda koyduğu patikayı koyuyor. Üst sınır, alt sınır böyle yani grafikten okutmaya çalıştığınızda yaklaşık orta nokta olarak 2 civarı bir şey koyduğu görülüyor. Altta daha düşük yani 1'lerde falan bir şey koyuyor. Üstte de daha yüksek bir değer var. Orta noktayı dikkate alsanız yani merkezin beklentisinin biraz piyasanın alt sınırında olduğu bunu söyleyebiliriz. 2'nin mevsimsellikten arınmış karşılığı kaç dersek bu ay Mayıs'ta çok yüksek bir mevsimsellik yok. Birazcık yüksek onun üzerine 2.1 diyebiliriz yaklaşık 2 gelecekse. Yani o zaman ne oluyor? 3'ten 2'ye gelmiş oluruz enflasyonda. Mevsimsellikten arınmış olarak da 2.7'den 2.1'e gelmiş oluruz. Aslında iyi, fena sayılmayacak bir iyileşme olarak okunabilir. Yani ilk belki uzun süredir görülen ilk kırılma olabilir. Çünkü hep son dönemde 2.5 civarı falan gidiyor ya. 2'ye doğru bir kırılma gibi okunabilir. Bu yeterli mi? Bu yılın açısından yeterli ama daha ileri dönük yetersiz. Çünkü gelecek yılda üst sınır olarak 18 görüyor. Yani bu hızla gidersek 2 yeterli bir şey değil. Demek ki ilave kırılmalar lazım önümüzdeki dönemde. Zaten Merkez Bankası o gün konuşmasında yılın sonlarına doğru birli rakamlar göreceğiz diye bir şey söyledi. Yani senaryosunu öyle koyduğunu. Evet, biri görmezseniz zaten onlu rakamları konuşmanız mümkün değil. Yani 2 ile gidiyorsanız onlu rakamları konuşamazsınız. O yüzden bunlar önemli. Tabii onlara çok şu anda itibar etmiyoruz. Yani biri göreceğiz. Ona çok inanmak şu andan erken. Çünkü geçen sene de bunları yaşadık hatırlarsanız. Geçen sene sonlarında da biri görecektik falan ama olmadı. Şimdi görüntü bu. Ha buradan diyelim Mayıs 2 geldi veya hafif altında geldi. Piyasa bunu anketin de tabii biraz daha yüksek oluşacağını düşünürsek olumlu karşılayacak. Belki tekrar faiz indirimi yapabilir diyenler olabilir. Hani bu veri sonrasında. Ama ben bunun zaten hesaplarda olduğunu düşünüyorum Merkez Bankası açısından. bana düşük ihtimal gibi geliyor ama hani piyasaya bir miktar piyasa bunu olumlu karşılamaya yatkın gibi gözüküyor. Öyle beklentiler artabilir. Yani bunu da altını çizeyim. Ama ben dediğim gibi yani Haziran için pas geçmesinin hani daha doğru olacağını düşünüyorum, öyle diyeyim.
Siz değindiniz döviz girişlerine. Evet, son birkaç haftadır rezerv tekrar artmaya başladı. Bunu görüyoruz. Siz bunun dinamiklerini nasıl görüyorsunuz?
Evet.
Bu sürekli olarak böyle devam edecek bir sürecin içinde miyiz?
Yaklaşık işte 3 haftadır alım yapıyor. Genelde satım yaptığı gün çok az satım oluyor ve az sayıda gün öyle oluyor. Genelde alım olduğunu görüyoruz. Ha, burada tabii ki son dönem alınan kararların da etkisi olabilir. Hani ihracatçılardan biraz daha fazla döviz alınıyor ya. Net döviz alımı olarak onun da biraz etkisi olabilir. Ama yaklaşık 12-13 milyar dolar almış gibi son 3 haftada. Bu da işte önceki dönem 55 sattığı düşünürse neredeyse işte yaklaşık 4'te 1'ini veya ona yakın, onun biraz altında bir alım yaptığını geri gösteriyor. Yani ben net bir şekilde eğilimin ters dolarizasyon yabancı girişinin net bir şekilde süreklilik arz edeceğini zannetmiyorum. Niye böyle diyorum? Çünkü tekrar Merkez Bankası yani şöyle yapsa 49'da uzun süre tutsa o zaman evet derim ki 55 geri döner. Ama tutmayacağını düşünüyorum. Çünkü yani kendisi de gevşeyecektir. Yani o öyle veya böyle gevşeyecektir. Öyle yaptığı için buradaki eğilimi de kıracaktır. Yani aynı güçlü olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden böyle olursa, kafamdaki gibi olursa eski yerine toparlaması çok mümkün olmaz. Ama hani çok öyle bir derdi de yok şu anda. Durumu hani en azından bu süreci dengeli götürmeye çalışıyor. Çünkü yani şöyle bir şey de yok yaklaşım olarak baktığımızda. Ne rezerv anlamında ne büyüme anlamında hani çok sert duralım, hani büyümede ne olursa olsun ve rezervde ne olursa olsun biriktirelim noktasında değil. Hep bir dengelemeye çalışıyor. Büyümede de hemen bir şey olduğunda biraz yavaşlama şeyler arttığında işte önlemler geliyor veya para politikasını oradan veya buradan gevşetmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle işte ince ayar yapılarak gidildiği bir dönem olacak gibi gözüküyor.
İsterseniz burada noktayı koyalım Ali Bey. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Önümüzdeki hafta enflasyon verilerini de görmüş olacağız. Onun üzerinden daha detaylı konuşmaya devam ederiz.